Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün Düşünce Günlüğü programımızda siyaset, gündelik siyaset üzerinden Atatürkçülüğü konuşacağız. Bugünlerde biliyorsunuz şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek yürüyüşüyle başlayan, hatta öncesinde de yine başlamış olan bir tartışma var. İşte yeniden hilafet mi getirilmek isteniyor Türkiye'ye? Tartışmaları var. İrtica tartışmaları yine gündeme sokulmuş durumda. Ama merkezde Atatürkçülük üzerinden özellikle laik, seküler, Kemalist kesimlerin bir kendilerini konumlandırmaları var. Onun üzerinden kendilerini özne görerek bizim mahalleyi diyelim. Yani Müslümanları, muhafazakarları,
Milliyetçileri.
milliyetçileri
Tabii
yeniden
büyük bir
bir
kesim var.
okumaya çalışıyorlar, değil mi hocam? Bugün
Evet.
biraz bunu konuşacağız hocam.
Evet.
Yani siz de bununla ilgili Star'da bir yazı yazdınız hocam. Nilüfer Göle üzerinden. Nilüfer
Evet.
Göle bir sosyolog. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi. Şimdi Fransa'da mı yaşıyor hocam?
Fransa'da Sorbonne'da.
Sorbonne'da.
Dünya çapında önemli bir
Evet, önemli
sosyolog.
bir
Hakikaten de
sosyolog.
önemli bir sosyolog
Evet.
yani. Boş bir isim
Siz
değil.
onun özellikle Atatürkçülükle ilgili
Evet.
açıklamalarını da baz alarak bir sosyolog, bir siyaset ve Atatürkçülük başlıklı bir yazı yazdınız hocam.
Evet.
Hocam Nilüfer Göle'yi biz şahsen ben hani 90'lı yıllarda
Evet.
Tanıdım. Onun İslam'ın yeni kamusal yüzleri,
Yüzleri.
modern mahrem
Evet.
böyle kitapları vardı ve Şerif Mardin gibi şuna sevinmiştik yani ya Müslümanları, Müslüman kurumları gündeme alıyor, bunun sosyolojisini yapıyor
Yapıyor.
diye
Objektifte yapmaya
objektif de
çalışıyordu.
yapmaya çalışıyordu.
Evet.
Fakat hani bizim de böyle sempati duyduğumuz ya haklının hakkını teslim ediyor dediğimiz Nilüfer Göle
Evet.
Atatürkçülükle ilgili onu merkeze alan, kendini onunla konumlandıran ya da ona göre konumlandıran açıklamalar yaptı. Siz de diyorsunuz ki burada bir sosyoloğun sosyolojisi var diyorsunuz.
Evet.
Nedir hocam? Yani bu
Evet.
mesele yeniden bu Atatürkçülük tartışmaları, hilafet tartışmaları, bu mahallelerin bölünmesi yeni bir tanım mı
Bir
yapılıyor yoksa
siyasal
biz
deprem mi var?
evet eski ezberlere yeniden mi döneceğiz hocam?
Evet. Şimdi tabii bir sosyoloğun sosyolojisi derken o sosyoloğun yetiştiği mahalle, sosyal çevresi, inanışları, gündelik hayatı bunu kastediyoruz. Bunu mesela Pierre Bourdieu buna habitus diyor. Nilüfer Göle sıradan bir insan değil. Dediğiniz gibi Türkiye ile ilgili birçok çalışmalar yapmış. Bunu uluslararası düzeyde ortaya koymuş. Ve hakikaten oryantalist tutuma yönelme ihtiyacı duymadan bu çalışmaları
Evet.
yapmış birisi. Mesela Avrupa'da 9 farklı ülke üzerinde yaptığı araştırmalar var. Oradaki Müslümanların toplumsal hayatını gözlemlemeye çalışıyor ve önemli doğru objektif tespitlerde bulunuyor. Bundan dolayı önemsediğimiz birisi ve bir dönem Özal dönemiyle beraber aslında Beyaz Türk kavramını Türkiye'ye getiren, Beyaz Türk kavramıyla Türkiye'de egemen olan, merkezde konumlanan, kendisini mutlak doğru görüp kibirli hareket eden ve dolayısıyla bunun dışında kalan halkı küçümseyen kesimleri kastetmek için kullandığı bir kavramdı. Dolayısıyla bu yorumları, bu açıklamaları, bu tutumlarıyla özgürlükten yana, demokrasiden yana, Türkiye'nin işte egemen elitler değil de farklı elitlerin de muhafazakar elitlerin de yer almasını, temsil edilmesi savunan bir konumu vardı. Fakat son dönemde Türkiye'de son 2 sene, 3 senedir yeniden bir Atatürkçülük tartışması var. Bu Atatürkçülük tartışması farklı, sadece Kemalistleri kapsamıyor. Bu Kemalistlerden farklı bir çevre bu dediğim. Bunlar işte daha Avrupacı ama Avrupalılaşmaktan yana ama Avrupalılaşmayı da demokratikleşme ve liberalleşme üzerinden giderek yapmadan yanalar.
Evet.
Mesela Avrupa Birliği'ni bunlar tavizsiz bir biçimde hala savunuyorlar.
Evet.
Biz
kurtuluş
de
orada diyorlar yani.
Evet, ama biz bugün kurtuluş oradadır demiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği, Türkiye çok önemli adımlar attı. Çok sahih tutumlara yöneldi. Buna rağmen Avrupa Birliği gerekli olan karşılığı vermedi. Yani PKK terörü meselesinde olsun, diğer konularda olsun, Türkiye'ye karşı tutumlara yöneldi. Ve biz, dünya da çok yeni, işte Arap Baharı yaşandı, bölgesel gelişmeler, çatışmalar. Şunu gördük ki Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik siyasetinin arka planda hala o şark planı duruyor. Avrupa Birliği de o demokratik, efendim, kapsayıcı siyasi tutumlarında sarsıntıya girdi. Yani şu an. Yeniden dönersek, hala Avrupa siyasetine inanan ve Türkiye'nin yerinin mutlaka orası olması gerektiğini savunan bu kesimler yeniden Atatürkçülüğü keşfetmeye başlıyorlar. Oysa bunlar düne kadar Atatürk'ün otoriter bir rejim, elitist bir rejimi temsil eden tek parti dönemi uygulamalarıyla ciddi anlamda bunları eleştiriyorlardı. Şimdi keşfediyorlar ve diyorlar ki ya işte bunu kendi hayatıyla da temellendirmeye çalışıyorlar. Ya işte ben Ankara'da İnkılap Sokak'ta oturuyordum.
Evet.
Anıtkabir'i ziyarete gidiyordum. Opera ve balelere gidiyordum.
Evet.
Kendi varlığını, sosyolojisini aslında tek parti döneminin uygulamalarıyla temellendiriyor ve Atatürk'ü daha çok batılı bir yüzle yorumlamaya çalışıyor. Evet. Yani çünkü Atatürk de pragmatik bir siyasetçi. Dolayısıyla o tarihi dönemlerde onları uyguladı diye bugün aynı şeyler yapar mıydı diye sorsan, bence yapmazdı derim. Bugün çünkü Türkiye o dönemin Türkiye'si değil artık yani. Ciddi bir birikimi var, ciddi bir müktesebatı var, gelişmişliği var. Ve Avrupa siyasetinin Türkiye'ye yönelik ciddi sorunları var. O nedenle Atatürk de farklı davranırdı. Bunların Atatürkçülük anlayışına uygun bir Atatürk olmazdı diyorum. Problem bu. Aslında bunlar batıcı, Avrupacı siyasetlerine uygun bir Atatürk'ü yeniden üretiyorlar. Keşfediyorlar.
Evet.
Ve kendilerini oranın üzerinde niye keşfediyorlar, buna ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü iktidara karşı bir konumlanma içindeler. Bugüne kadar iktidarı daha demokratik yollarla mesela alt etmek istediler, değiştirmek istediler, muhalefet ettiler. Burada pek başarılı olamadılar.
Evet.
Ve bunun yerine Atatürk'ü devletle özdeşleştirerek devleti de Atatürk'ü de kendi siyasi beklentilerine göre yorumlayarak iktidarı sanki buradan ayrılan, uzaklaşan, devlete karşı olan, Atatürk'e karşı olan bir şekilde tanımlayıp böyle bir muhalefet tarzı geliştiriyorlar. Bu söylem onunla yakından ilgili ve yeniden şunu da görüyoruz. İnsanlar ne kadar objektif davranırlarsa davransınlar, kendi sosyolojilerinin dışına çok çıkamıyorlar. Yani sosyoloğun sosyolojisi budur. Ben sonuçta ne kadar İstanbul'da yaşarsam, Avrupa kültürüyle tanışırsam tanışayım, ben Elazığlı bir insanım aynı zamanda. Muhafazakar camiada hayatı geçmiş olan bir insanım.
Yani
dolayısıyla bunları tümüyle dışlayamam, yok sayamam.
Sırf bir objektiflikten bahsedilemez bu manada hocam.
Saf bir objektiflik yok.
Evet.
Bu gerçekliği yeniden görüyoruz. O nedenle herkes siperine çekiliyor adeta. Herkes yeniden siperlerine çekiliyor. Kendi habitusuna, sosyolojisine çekiliyor. Demokrasi, insan hakları, uluslararası standart, evrensel ilkeler, haklar, bunlar önemsenmiyor. Böyle zorlu bir süreçten geçiyoruz aslında. Böyle zorlu bir durumdan geçiyoruz. Bu Türkiye'yi nereye götürür, dünyayı nereye götürür bilmiyorum ama şu var, demek ki elitlerimiz, egemen olan elitlerimiz, Türkiye'nin ciddi anlamda Avrupa siyasetinden bağımsız bir dönüşüm yaşamasını istemiyorlar. Yani dönüşüm istiyorlardı ama bu Avrupalılaşmak biçimde olmalıydı.
Evet.
Şimdi Avrupalılaşmak değil, Türkleşmek ve İslamlaşmak sentezine dayalı olarak gelişiyor belki. Bundan da yana değiller.
Yani buna bugünkü, da hoş bakmıyorlar. Bugünkü reel siyaset biraz Türkleşmek ve İslamlaşmak
sentezine dayanıyor.
Yönelmiş durumda.
Yani bir yandan, evet, Türkler yeniden tarihleriyle tanışıyorlar. coğrafyalarıyla tanışıyorlar. Türkmenistan'la gelip gidiyorlar. Beş
evet.
devlet oluşuyor
evet.
değil mi?
Biraz daha oyun kurucu aktör rolüne bürünüyorlar.
Aynı zamanda İslam konusunda da yani bu Türkleşme İslam'ı dışlayan bir Türkleşme değil. İslam'la da barışık bir boyutu var. Yani İslam'la da yeniden insanlar Arapça öğreniyor. Yeniden insanlar İslam'la özgüven temelinde bir ilişki kuruyor.
Evet.
Bu özelliklere sahip olan insanlar aktör haline geliyorlar. Üst düzey görevlerde bulunuyorlar. Devletin kadroları diyelim İslamcıları tasfiye etmişti birinci meclisle birlikte. İslamcılar yeniden devletin kadrolarıyla mesela barışık hale geliyorlar. Bütün bu büyük resimle baktığımız zaman bir İslamlaşma ve Türkleşmenin beraberlik ve yürümesinden bahsetmek mümkün. Ha bu ideal düzeydedir değildir ayrı bir mesele yani. Eskiden diyelim Atatürk'le ilgili din üzerinden giderek bir eleştiri yaptığınız zaman hapsi boylardınız. Şimdi böyle bir şey yok. Yani Atatürk'ü bu ülkede bir sürü insan eleştiriyor. Ama elbette hakaret etmek doğru değil. Aşağılamak doğru değil. Sonra Atatürk sadece Kemalistlerin yaptığı yorumla veya bu yeni batıcı kesimlerin yaptığı yorumla beraber algılanacak diye bir şey yok. Bunlar onların yorumlarıdır. Onların yorumlarıyla Atatürk'ün kendisi aynı değil. Bir de şu önemli bir şey. Türkiye dedik ki bakın Atatürk döneminden sonra Türkiye kendine bir takım Atatürk'le ilgili uygulamaları kaldırdı.
Ya bizzat mesela, Atatürk'ün ihdas ettiği uygulamalar
tabii,
da kalktı.
Yani İnönü'de yaşıyordu.
Evet.
Celal Bayar'da yaşıyordu. Menderes'te Kazım Karabekir biraz daha evet erken rahmetli oldu. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Cumhuriyeti kuran birinci kuşakla yaşıyordu. Yani devlet kendisi bu ezan Türkçe okunmaz deyip değiştirdi bak.
Evet.
İlahiyat fakültelerini açtı, imam hatipleri açtı. Devletin bir sağduyusu var.
O zamana...
Mustafa Kemal'in bazı uygulamalarını tutmuş, bazıları tutmamış. Bir barış, bir yenilenme, bir ihya süreci yaşanıyor siyasette.
Ama şimdi... o ilk... Atatürk tahayyülüyle hareket edenler aslında bu anlayışın gerisinde kalıyor hocam.
Bunun gerisinde kalıyorlar.
Yani
maalesef
çok
öyle.
Aslında arkeik bir şey anlayışı bu. Yani kurucu lider anlayışı.
Kesinlikle bakın o nedenle diyoruz
ya
ki.
Ya şöyle bir şey var hocam bu Kemalist seküler kesimlerde. Ya Atatürk Cumhuriyeti
bunlar
kurdu.
Bunlar batıcı ve seküler
evet,
kesimler.
Yani
evet.
Cumhuriyeti kurdu. Çok güzel kurdu. Yani her şey çok tamdı, ekmeldi. Sonrakiler üzerine hiçbir şey katmadı. Sonrakilerin bir önemi yok. Yani ne zaman işte şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedilse yani hemen o ilk işte kurucu prensiplere, lidere bir atıf var. Yani sonrasında Adnan Menderes var değil mi hocam?
Tabii.
Hani çok eleştirsek de işte bir Süleyman Demirel geçti.
Yani eleştirsinler.
Bir
Süleyman Demirel'in
geçti,
bu
Necmettin Erbakan geçti,
Süleyman,
Turgut Özal geçti.
Bak bunların hepsinin büyük
evet.
katkıları var. Menderes Türkiye demokrasisi açısından önemli bir adamdır. Demirel Türkiye'de barajlar getiren, sula yani Bozkır'ı sulandıran,
mühendisliği sokan
önemli çalışmaları
evet.
var. Özal efendim Türkiye'yi demokratikleştirme yolunda yine elektronik sistemle tanışma, otobanlarla
yeni
tanışma.
Yeni dünyaya entegrasyon.
Yeni dünyaya entegrasyon. Belli bir refah düzeyi Özal döneminde ciddi bir refah
evet.
düzeyi vardı.
Ve şu son 20
Bunlar,
yıllık süreç.
Son 20 yıl süreç yani ben son 5-6 yıldan çok memnun değilim ama 20 yıl olarak düşündüğümüzde AK Parti çok önemli şeyler yaptı
evet.
yani. Şimdi otobanları yaptı, hastaneleri yaptı, havaalanları yaptı.
Savunma sanayini geliştirdi.
Savunma sanayinde Türkiye çok önemli
arttırdı.
Attı.
Evet.
Bunları görmemek mümkün değil yani bu gerçekliği. Dolayısıyla Türkiye'de böyle liderler geldi. Türkiye devlet olarak da kendisi yenilendi. Tek parti dönemine takılıp kalmadı.
Evet.
Bunlar ikide bir orayı yüceltiyorlardı. Anlamsız bir yüceltme. Türkiye o döneme dönemez. Türkiye'nin kendi kurucu ülkeleri milli mücadelede de var. Birinci mecliste de var. Cumhuriyette de var. Bunların üzerinde Türkiye artık bir uzlaşma oluşturmuş. Ve bu uzlaşmayla devam ediyor. Daha ileriye doğru gidiyor. Kalkıp Türkiye'yi hala o onların gözünde tek parti asr-ı saadet gibidir. Bu sekülerlerin, laikçilerin gözünde böyle bir şey yok. Türkiye hakikaten o zaman da çok ciddi ekonomik krizler yaşamıştır. Türkiye'de eğitim, okul sayısı çok sınırlıdır. Türkiye ne bileyim bir tane heykel Taksim'de yapmak için kampanya açıyor, milletten para da topluyor.
Evet.
Yani 28 Şubat'ta Çanakkale'de bir tane şeyi yapamadılar. Yıllarca kaldı orada. Anıt yapamadılar.
Evet.
Yine 2002'de AK Parti iktidarı geldi. Bir sene içinde, iki sene içinde yaptı onu.
Evet. Şimdi yapılanlar şimdi, onlara göre.
He, yani dolayısıyla evet. Bunları görmek gerekiyor bir gerçeklikleri. Objektif olmak gerekirse.
Evet. Evet.
Fakat Atatürkçülüğü kutsal bir, Atatürk'ü kutsal bir lider olarak üretip onunla kendi siyasetlerini bize deklare etme çabasındalar. Problem bu.
Evet.
Yani bu Atatürk'ün kendisi değil, onların tahayyülündeki Atatürk'tür. Ve kendi onların Atatürk'üdür. Onunla bizi vurmak, onunla bizi yenmek, onunla bizi yerimizden alt etmek gibi bir tutumları var.
Evet.
Bununla Türkiye bir yere varamaz.
Evet.
Aynı şeyi Arabistan'da oynanacak hocam, maçta da gösterdiler.
Hocam isterseniz bir ara verelim. Evet. Hem o hilafet tartışmalarına ve Süper Kupa maçına, evet. Arabistan'daki Süper Kupa maçından sonra olanlara da bir bakalım, değerlendirelim. Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü programında bugün yeniden üretilmeye çalışılan, muhafazakarlık, dindarlık, İslamcılık karşısında yeniden üretilmeye çalışılan ve işin merkezine, öznesine konmaya çalışılan bir Atatürkçülükten bahsediyoruz. Bu yeni bir okuma yapılıyor şu anda. Bununla ilgili meseleleri değerlendiriyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz Düşünce Günlüğü'ne. Aranın ardından tekrar bu meseleye döneceğiz. Değerli dostlarımız, Erkam Radyomuzun, Erkam TV'mizin dinleyicileri, izleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Bendeniz Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam, bu yeniden üretilmeye çalışılan, belki evet. Yeni bir forma sokulmaya çalışılan bu Atatürkçülüğü konuşuyoruz. Aslında batıcılığı tek kurtuluş yolu gören, Avrupa Birliği'ni evet. Tek kurtuluş yolu gören ve bütün ne varsa bunların hepsini de o Kemalizm, Atatürkçülük üzerinde mündemiş hale getirmeye çalışılan bir akıl var.
Bir akıl var, bir siyaset var. Aynen.
Şimdi
öyle.
Özellikle son yaşadığımız iki olay var. Birisi Türkiye'de işte bir kupa finali, Süper Kupa evet. deniliyor. O Suudlulardan alınan bir para karşılığında, bir menfaat karşılığında Riyad'da oynanmasına karar veriliyor. Türkiye evet. Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüp başkanları buna karar veriyor. Ama orada bakıyoruz, yani yine Atatürkçülük, Mustafa Kemal üzerinden bir kavga çıkarıldı evet. adeta. Halbuki birçok ve bu da hocam yine saptırıldı. Dendi ki İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermiyorlar. Halbuki bir gün önce İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ilgili prova görüntüleri ortaya çıktı. Koca Türk bayraklarının uzunluğu, genişliği bile hani yazılmış orada, hepsi asılmış.
Bunlar zaten Futbol Federasyonu
evet,
belli standartları varmış.
Son anda
varmış.
İşte böyle Mustafa Kemal'in resminin olduğu formalarla antrenman yapmak, sahaya çıkmak ya da onun bazı akredite edilmeyen o anlaşmaya sözlerini stada asmak filan istiyorlar. Yani bizim bazen bu elitlerin bu Kemalist tutumları başka bir ülkeyle bile aramızı bozacak hale geldi yani
evet.
siyaseten.
Bu Türkiye'ye yönelik bir girişimdi aslında.
Evet.
Enteresan, yeri geldiğince bu insanlar kendilerine çok medeni vesaire diye anlatırlar. Ama bu yapılan hakikaten çok gayrimedeni, neredeyse bir milis tutumunu yansıtıyor.
Evet.
Militan bir tutumu yansıtıyor. Çünkü Futbol Federasyonu'nun zaten genel şeyleri var, kuralları var. 24 saat sonra
FIFA'nın
kural.
Hocam.
Evet.
Asıl futbol, FIFA'nın var yani.
Uluslararası
hani, evet,
yani.
Evet,
değiştirilmez
evet.
diye o kuralları, yani onlar bizden çok çok daha iyi biliyorlar. Bunları hiçe sayarak kalkıp bu tür teşebbüste bulunmaları hakikaten o Atatürk etrafında ürettikleri siyaseti sahnelemenin bir parçası.
Evet.
Bunların aslında Atatürk'le bir şeyleri yok. Çünkü kalkıp HDP ile mesela terörü teşvik eden açıklamalarda bulunan bir siyasi partinin yanında yer alıyorlar, bunları destekliyorlar, onları kucaklıyorlar. Ama öte yandan bu nasıl bir Atatürk anlayışları var ki sürekli dine karşı çatışmacı, dine karşı mesafeli, dini öteleyen bir Atatürk anlayışları var. Bu ciddi bir paradoks. Sonuçta şu çıkıyor. Çünkü HDP'de Avrupacı bir siyaseti benimsiyor.
Seküler bir siyaset.
Seküler bir siyaseti benimsiyor. Avrupacı bir siyaseti benimsiyor. Batıcı bir siyaseti benimsiyor. Bunlar da öyle. Onları bir araya getiren Atatürk falan değil. Onları bir araya getiren Atatürk'ü bunlar kullanıyor. Onları bu bir araya getiren Avrupacı egemen siyasettir.
Evet.
Onun uzantısı olarak bir araya geliyorlar, beraber oluyorlar. Ve bu faaliyetlerini dikkat ederseniz hep dine karşıt biçimde sürdürüyorlar. Atatürk'ü de böyle yapıyorlar. Ve bugün geldiğimiz noktada işte hilafet tartışmaları da bunun etrafında bir siyasetin parçası olarak üretiliyor. Eskiden irtica geliyor derlerdi, enteresan bir şey. Şimdi hilafet geliyorlar diye. Daha büyüttüler yani. Böyle bir şeyleri var, tutumları var. Son şeyde de gözlemledik bunu. Yani Gazze ve şehitlerimiz için.
Evet, evet. Şehitlerimize yapıldı. Rahmet, Gazze'ye destek, Filistin'e destek yapıldı. Yürüyüşünde.
O mitinge ben de katıldım. Hakikaten daha yani Ocak ayının
1 Ocak'taydı
birinci
hocam.
Gününde
Pazartesi
erken
sabah
saatlerinde.
Evet. 8.30'da
insanlar kalkıp
sabah
yüz
namazına
binlerce
gittiler.
İnsan oraya geldi. Evet. Akın akın oraya
namazdan
geldi.
Namazdan oraya
hakikaten
geçtik.
İnsanlarımızda hala ciddi bir duyarlılık
Evet,
var.
Evet.
Ve bu hem Gazze'deki vahşeti telin etmeye yönelik bir mitingdi. Hem de 6 şar arka arkaya şehit edilen
12 şehidimiz
şehitlerimiz
için değil mi?
Onlar için bir protesto eylemiydi.
Evet.
Ve bu hem ülkemiz için hem bölgemiz için önemliydi. Hem bir vicdan yönü vardı.
Evet.
Hem bir millet vatan
evet,
meselesi
evet,
vardı.
Evet, evet.
Bu açıdan saygın bir şeydi. İnsanlar orada Türk bayrağını taşıyorlardı. Mesela üç hilalli bir bayrak gördüm bir arada. Filistin bayrakları vardı taşıdığımız.
Bir de kelime-i tevhid bayrakları.
Kelime-i tevhid bayrağı bütün mitinglerde tek tük görüyoruz.
Evet.
Yani daha önce Üsküdar Gazze mitinginde de mesela orada gördük. Yani insanlar tevhid, la ilahe illallah
Muhammed
diyorlar.
Muhammedur Resulullah.
Bunu taşıyor.
Ya, evet.
Bu Müslümanlar için yeşil bir simgedir yani.
Evet, evet.
Kutsallığı ifade eder, Müslümanlığı ifade eder. Allah'a ve peygamberine aidiyeti ifade eder. Millet ve ümmet olmayı ifade eder.
Ya akidenin bizim, de temeli hocam.
Tabii sancağımız budur yani.
Evet.
Hala bizim şeyde taşınıyormuş. İlber Ortaylı'nın bir konferansta söylediklerine göre ben bilmiyorum. Donanmada sancak her yılda bir çıkarılır. Belli bir ritüeli vardır. Üzerinde de tevhid yasıdır diyor
evet.
Yani.
Hatta o bayrağın çekildiği direkte Kur'an-ı Kerim asılıdır diyorlar.
Ha.
Yani bir tane Kur'an-ı Kerim sürekli asılı kalıyormuş.
Evet.
Falan. Yani hocam burada şu tartışmalarda şunu da gördük. Yani çok bu işte hilafet geliyor.
Evet.
İrtica tekrar hortladı. Tartışmaları yapanların bu din konusunda ne kadar cahil oldukları da ortaya çıkmış
maalesef
oluyor.
Maalesef
öyleler. Çok cahiller
yani. Hilafeti de bilmiyorlar. Savunan birisi de geçen diyor ki aslında Osmanlı hep monarşikti. Hiç hilafet yoktu. Yahu nasıl yok yani? Yahu Selim hilafetin nişanelerini getirmiyor mu İstanbul'a?
Bir de yani
kendisi
hilafeti sadece dini bir kurum olarak görüyorlar
evet,
hocam. Siyaseten aslında bizi yüzyıllarca güçlü tutmuş bir kurum
tabii
yani.
Tabii bir kur siyasi bir tarafı var.
Yani bugünkü tabii teşbihte hata olmaz. Yani hegemonyayı kuranları biz kardeşlikle o etkiyi kurmuşuz yani o hilafet sayesinde. Yani.
Elbette
değil mi?
Bir siyasal aidiyet. Şimdi Arap birisi, Uzak Asya birisi.
Evet.
Bizimle nasıl bir siyaset aidiyet kuruyor? Aynı halifeye bağlıyız diyor.
Evet.
Cihat fetvaları var Birinci Dünya Savaşı'ndan öncesi ve sonrasında ve bunlar çok ciddi anlamda
yani emperyalistlerin,
etkili
kolonyalistlerin,
tabii.
Sömürgecilerin
evet.
diğer insanları yakıp yıkıp haklarını
evet.
çiğneyerek oluşturmaya çalıştıkları birliği biz bir kardeşlik temelinde sömürmeden kurmuşuz.
Tabii aynen öyle.
Yani
o işgallere ve sömürgecilere
evet.
karşı koymak için de yine cihat ilan edilirken tevhid bayrağı taşınmış ve halife, sultan halife payitahta, Osmanlı sultan halifesi bütün Müslümanlara, Müslümanların vatanını, dinini, namusunu korumak üzere cihat farzdır diye çağrılarda bulunmuştur.
Evet,
Ve bu milli mücadelelerde çok büyük katkılar sağlamıştır.
Tabii çok büyük. Peki hocam.
İnsanları seferber etmiştir.
Yani bu.
Şimdi halifelik Türklerin aslında emperyal tarafını anlatıyor. Türkler bunun aracılığıyla dediğimiz gibi büyük bir
coğrafyada. Etki gücü oluşturuyorlar.
Kudret oluşturmuş.
Tabii.
Etki gücü oluşturmuş. Kudretlerinin meşruiyetini oluşturmuş. Müslümanların nezdinde.
Ve bunu istismar etmemişler. Yani. Türkler lehine ya da Osmanlı lehine bir istismar yok. Bütün ümmetin bir maslahatı söz konusu.
İttihad-ı İslam, Abdülhamit siyaseti de bununla bütünleşir aynı şekilde.
Evet.
Birinci mecliste milli mücadele sürdürürken de yani açıktır bu. Birinci Sivas Kongresi'nde alınan kararlar var. Kararlarda ne var? Payitahtı ve halifeyi esaretten kurtarmak vardır mesela. Ve vatanı işgal güçlerinden kurtarmak.
Evet.
Özetlersek iki şey geçiyor yani. Payitaht, halifeyi esaretten ve işgal güçlerinden vatanı kurtarmak.
Vatanı kurtarmak. Vatan bu nere?
Apaçık bu yani.
Vatan şimdiki gibi Edirne, Kars'ta değil hocam.
Değil
bir ucu Yemen'de değil mi yani? Bir
tabii,
ucu
aynen
Libya'da.
Öyle. Aynen öyle.
Kuzey Afrika'da.
De,
Kafkasya'da.
Şimdi bunları bilmiyorlar. Ezbere konuşuyorlar. Yani evet. Bu halife nedir? Hilafet nedir?
Hocam peki bu tartışmalar.
Bu da yine Batı Avrupacı siyasetin bir uzantısı. Çünkü onlar Türklerin yeniden emperyal bir vizyona yönelmesini istemiyorlar. İslam dünyasının yeniden kendi içinde merkezi bir siyasi otoriteye kavuşmalarını istemiyorlar.
İstemiyor. Evet.
Yani o petrolü, o zenginliği taşımak, İsrail'in güvenliğini sağlamak, sömürgeciliği ve emperyalizmi sürdürmek.
Yani ne kadar yani, ayrılırsak onlar için o kadar
tabii.
İyi.
Evet. Böyle bir şey var.
Bu tartışmaların Türkiye'de hani yurt içinde tevafuk mudur? Hani bir taraftan futbol maçıyla hortladı bu Atatürkçülük, Kemalizm tartışması. Bir taraftan bu yürüyüş bahane edilerek o taşınan tevhid bayraklarından dolayı gündeme getirildi. Biraz köpürtüldü. İç evet. Siyasetle ilgili midir yoksa bu böyle birikmiş bir fay hattının kırılması mı hocam?
Şimdi,
çünkü 31 Mart'ta. Evet. Yerel seçimler var. Yeniden meydanlarda mitingler yapılacak. Bir takım kimlik siyasetleri, söylemler olacak bu meselelerle ilgili. Bu manada mı köpürtüldü bu mesele yoksa birikmiş böyle bir fay hattı kırığı mı bu? Ne dersiniz hocam?
Yani şu an Türkiye'de ve bölgede gündem olan birinci konu nedir? Gazze. Türkiye'de her gün yürüyüşler, protestolar niye oluyor? Gazze için. Medya Gazze'yi konuşuyor. İnsanlar Gazze ile ilgili kermesler düzenliyor. Mitingler yapılıyor. Bu mitinglere katılmayanlar bile Gazze'nin gelişiminden etkileniyorlar. Çünkü vicdan sahibi olan insanlar var. Bunlar herkes diyelim o mitinge gelmedi 1 Ocak'ta. Tanıdığım akrabalar var. Seküler yaşantısı var ama vicdanları var bu insanların.
Evet.
Ve bu insanlar müthiş rahatsızlar. Yeniden İslam'la tanışıyorlar. Yeniden İslam hissiyatları oluşmaya başlıyor. Bu gelişmeyi kim istemiyorsa onlar yapıyor bunu.
Hmm.
Bir, İsrail ve Siyonizm'le paralelleşen bir siyaset var burada.
İç uzantıları.
Evet, yani onların iç uzantıları olabilir.
Evet.
Bilmiyorum ama onların siyasetine yarıyor.
Evet.
Çünkü onlar Gazze'nin böyle gündemde olmasını istemiyorlar.
Evet.
İsrail miti çözüldü. Yani böyle efendim.
Yenilmez.
Ondan
kudretli.
Sonra kudretli. Ondan sonra o haber ne kadar istiyorsa o kadar haber yapılıyordu.
Evet.
Şimdi bütün dünyaya Gazze'deki direniş kendisini haberleştiriyor. Görüntülerini yayıyor. Tamam mı? Türkiye'de gündem oluyor. Dünyada gündem oluyor.
Evet.
Bunu istemiyorlar. Bu gündemi engellemek için ve Siyonizmin yalanlarının dünyada yayılması için bu tür girişimler işlevsel olarak büyük bir etkiye sahip oluyor.
Evet.
Gündem değiştiriyor. Halife diyor, bilmem ne diyor. Ya bir adamın orada bir tevhid bayrağını taşımasıyla mı Türkiye halife gelecek? Böyle bir şey olur mu ya? Türkiye'de devlet diye bir şey var, siyasal otorite var, kurumlar var. Yani bölgenin gerçekliği var, dünyanın gerçekliği var. Bunlara bu ülkenin bürokrasisi, istihbaratı, genel kurmayı, hükümeti dikkat etmez mi?
Evet.
Yani. Ama bunlar da biliyor. Maksat dediğim gibi gündemi değiştirmek. En önde olan şey bu. Diğerine bence çok onların işlerine yaramayacak. Onlar ne kadar Yani bir tabii şey yapıyorlar. Yani geniş muhafazakar sağ seküler kesimi de korkutarak, endişeli hale getirerek kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar.
Evet.
Bu işte Mart'ta uygulanacak seçimleri hesaba çekerek bunu yapıyorlar herhalde. Fakat tutmuyor bu yani.
Evet.
Hakikaten tutmuyor. Artık bunların konvansiyonel yöntemleri tutmayacak.
Yani şöyle hocam, hani o Binnaz Toprak'ın kavramsallaştırdığı endişeli modernler.
Evet.
Hani yani hep bir endişeli modern ya da endişeli muhafazakarlar, dindarlar hep bu nabzı tutmak zorunda da değil yani.
Elbette.
Biraz da onlar endişelensin, evet, hocam.
Yani evet, onlar da endişelensin. Yani doğru diyorsunuz. Yerlerini kaybettikleri için kaybedecekler,
evet,
yerlerini.
Evet.
Çünkü yıllarca orayı tekelde tuttular, paylaşmadılar, dışladılar, damgaladılar. Paylaşmamız lazım. Bu,
evet,
ülke hepimizin.
Evet.
Layık olanların da, dindar olanların da, milliyetçi olanların da, muhafazakar olanların da beraber bu ülkenin zenginliğini paylaşmaları lazım.
Evet.
Paylaşırsak beraber güçleniriz, beraber müreffeh oluruz, beraber adalet ve huzuru yaşarız.
Ya da aynı gemideyiz, beraber batarız.
E tabi öyle yani.
Öyle. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz, evet, için.
Sağ olun.
Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.